Taşların güçleri. Satranç oyununda 6 değişik taş olduğunu daha evvel sizlere söylemiştik. Bunların her biri farklı hareket şekillerine sahipler ve güçleri de birbirlerinden değişik. Şimdi gücü bir taşın hareket kabiliyeti belirliyor. Hareket kabiliyetini de elbette ki gidebildiği kare sayısı. Öncelikli ölçütümüz bu. Ama kare sayısının dışında hareketin biçimi de aslında güç için bazen önemli olabiliyor. Şimdi daha evvel taşları size tek tek hareketlerini açıklamak için tanıtırken gidebildikleri kare sayılarını ve güçlerini de söylemiştim. Hiç kuşkusuz en güçlü, en kuvvetli taşımız vezir. Tahtanın ortasında bulunduğunda ve gidebileceği bütün yollar açıksa 27 kareye hükmedebiliyor. Bundan sonra kale geliyor. 14 kareye gidebiliyor en fazla. Daha sonra fil 13 kareyle bunu izliyor. At en fazla 8 kareye gidebiliyor. Tabi şah da 8 kareye gidebiliyor. Piyonsa sadece 2 kareyi alma açısından kontrol edebiliyor. Demek ki güç sıramız bu şekilde dizilmiş oldu. Vezir, kale, fil, at, şah ve piyon gibi. Şimdi vezirin en kuvvetli taşı olduğunda hiçbir şüphe yok. Hatta şunu demiştik. Vezir, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki başbakana benzer. Protokolda Türkiye Cumhuriyeti'nde en üstte Cumhurbaşkanı vardır. Sonra başbakan gelir ama asıl yetkiler başbakandadır. Cumhurbaşkanı sınırlı yetkilere sahiptir. Satranç da buna benziyor. Veziri başbakana, şahı ise en önemli taş olmasına rağmen gücü az olduğu için bizdeki cumhurbaşkanına benzetebiliriz demiştik. Şimdi ikinci güçlü taşımız kale. Ondan sonra fil geliyor demiştik. Arada bir kare oynuyordu. Kale 14 kareye, fil ise 13 kareye gidebiliyordu. Sanki çok az bir fark varmış gibi ama arkadaşlar aslında kale filden oldukça üstün bir taştır. Maç içerisinde bir taraf rakibin kalesini alıp kendi filini veya atını verdiği zaman kalite üstünlüğe geçti denilir. Bu bir maddi avantajdır ve oyunu kazandırabilecek bir güçtür. Tabi bir alet üstün kalmak, net bir at veya fil üstün veya bir ağır alet üstün kalmak kadar büyük bir avantaj değildir. Ağır alet dediğinde vezir ya da kale. Evet. Niçin böyle bir fark var kale ile fil arasında? Düz hareket, yani dikey ve yatay şeklindeki düz hareketler, çapraz harekete göre, filin hareketine göre daha büyük avantajlar sağlıyor arkadaşlar. Güç farkı buradan geliyor. Kale daha üstün. Şimdi gelelim atla fil arasındaki farka. Kontrol edebildikleri kare sayısına bakarsak, fil neredeyse 2 kat üstün değil mi? 13'e 8. Ama gerçekte böyle değil arkadaşlar. Bu iki taş hemen hemen eşit güçteler. Çünkü atın da ilginç bir hareketi var. At sıçrayarak gidiyor. Rakip taşların üzerinden atlayabiliyor. Oysa fil çaprazlarda önü açık olabildiği oranda ilerleyebiliyor. Belki bu hareket şekli ata biraz avantaj sağlıyordur. Şimdi atla fil hemen hemen eşit güçte diyoruz ama bunların güçlerinin bir diğerinin üzerine çıktığı, hiç değilse biraz üste çıktığı bazı durumlar var. Onlardan bahsedeyim. Şimdi oyun sonlarında, yani taşlar azaldığında, iki tarafta da, iki kanatta da taş varsa fil uzun erimli gidebildiği için ona göre biraz daha yavaş yavaş gidebilen ata nazaran, ata göre biraz daha güçlüdür. Oysa kapalı, tıkanmış durumlarda at daha avantajlıdır. Çünkü tıkalı durumlarda özellikle piyon zincirlerinin birbirine bağlanıp kenetlendiği pozisyonlarda fil fazla hareket edemez. Dar bir alanda sıkışıp kalabilir. Atsa piyonların ve taşların üzerinden atlayıp istediği yere kolayca gidip operasyonlar yapabilir. İşte böyle durumlarda at üstün sayılabilir, üstün olabilir. Bir de şu vardır arkadaşlar. İki fil, yani fil çifti karşısındaki bir fil ve ata göre biraz daha güçlüdür. Evet, atlarla filleri bu şekilde karşılaştırabiliriz. Oyunlarda bunların örneklerini göreceksiniz. Bazen fil üstün olur, bazen at üstün olur. Hatta ileri düzey satranç kitaplarında iyi fil veya kötü fil diye bazı konular vardır. Bir fil sıkışık durumdaysa, kendi renginde, özellikle kendi piyonları yer alıyorsa, onun yolunu tıkayacaklarından, bazen bu file biz teorik olarak, yani bir satranç dili kelimesiyle kötü fil deriz. Oysa yolu açık, rahat rahat gezebilen bir file iyi fil denilebilir. Şahı kuvvet değerlendirmesine pek sokmuyoruz. Şah zaten öyle maçın başından itibaren tahtanın ortasına çıkıp ulu orta koşturabilecek bir enstrüman, bir taş değil. Oyun boyunca saklanacak, kendisini koruyacak ve belki oyunun sonunda sahneye çıkacak bir taş. Gelelim piyonlara. Piyonlar, bir piyon özellikle, hiç kuşkusuz tahtanın en az güce sahip taşı. Şöyle diyebiliriz. Ancak 3 piyon, bazen 4 piyon bir atla veya bir fille eşdeğer sayılabilir. Bakın, fille veya atla diyorum, bunlar en zayıf taşlar, değil mi? Kale veya veziri hiç değerlendirmeye katmadım. Yani bir kaleye karşı 3 piyon veya bir vezire karşı 3 piyon çok zayıftır. Şimdi tabii size bu söylemiş olduğumuz değerler ve güçleri karşılaştırma ölçütleri görecelidir. Satranç oyunu da son derece zengin, içeriğe sahip, sınırsız ihtimallerin bulunduğu bir oyundur. Dolayısıyla bazen tahta üzerinde öyle durumlar çıkar ki taraflardan birisi atını, filini, kalesini, hatta vezirini rakibinin bir piyonuna karşılık, iki piyonuna karşılık, bazen üç piyonuna karşılık feda edebilir. Normalde böyle bir şey asla yapılmaz. Yani böyle bir şey yaptığımız zaman bileceksiniz ki güçler arasında büyük bir dengesizlik oluşmuştur. Mesela ben götürüp kalemi rakibimin bir piyonu veya iki piyonu için feda edersem, hani bir uçak gemisini bir filika veya çok küçük bir savaş gemisi için feda etmek gibi bir şey olur bu. Ve oyunu kaybetmek için çok önemli bir hatadır bu. Ama dediğim gibi öyle durumlar olur ki bazen önemli bir taşınızı, yani arkadaki aletlerden birisini, ki bu fil veya at dediğimiz hafif aletlerden biri olabileceği gibi vezir veya kale şeklindeki ağır aletlerden biri de olabilir. Evet, götürürüz rakibimizin daha zayıf bir taşı için. Mesela bazen vezirimizi rakibimizin bir kalesi veya atı için feda edebiliriz. Veya bir atımızı rakibimizin iki piyonu için veya bir piyonu için feda edebiliriz. Bu tür fedalara satranç dilinde kombinezon denir. Daha sonra bunları da size açıklayacağım. Bir kombinezonun ne olduğunu, ne kadar güzel bir şey olduğunu. Ve bu bir amaçla yapılır tabii ki, bilinçli olarak yapılmışsa. O amaçta rakibin örneğin savunma düzenini bozmaktır. Ve arkadan hesaplanmış güzel hamleler varsa onlar yapılıp maç kazanılabilir. Evet, taşların güçleri hakkında bu kadar bilgi yeterli.